Hepinize merhaba, ben Ali Nihat Egen. Derslik başladı. Bu programda Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun Parazit isimli filmi üzerine aldığım notları paylaşmak istiyorum. Parazit, kapitalist sistem içindeki eşitsizlikleri, sosyal sınıflar arasındaki uçurumu konu alan bir film. Bong Joon-ho'nun bunları anlatmak için kullandığı sinema dili ise bu podcast'ın ana konusu. Journal of Popular Film and Television'daki makalesinde Joshua Schulz, Bong Joon-ho'yu Güney Kore sinemasında 1990'ların sonunda başlayan yeni dalga akımına atıfta bulunarak anlatıyor. Schulz, yeni dalga yönetmenlerin farklı film yapma modelleri kullanarak sinemada ulusal bir kimlik yaratıp yerleştirdiklerini ve Hollywood ile rekabet etmeyi de başardıklarını vurguluyor. Makalede bu akımın gelişmesinde yönetmen merkezi projelerin büyük etkisi olduğu belirtilmiş. Yıllar boyu Amerikan sinemasının hegemonyası altında bulunan bir alanda mücadele eden ve zaten Amerikan filmlerini çok iyi çalışmış ve onlardan ilham almış bu yönetmenler, kendilerini ifade etmenin has yollarını bulmayı başarmışlar. Örneğin Hollywood, tür sinemasının yerleşik özelliklerinden yararlanılmış. Kendi ulusal meseleleri ve olaylarını bu özelliklerle harmanlayınca ortaya çok enteresan melez filmler çıkarmışlar. Nicky Lee'de Güney Kore sineması yeni dalga akımındaki ulusal yaklaşıma dikkat çekmiş ve bu özelliğin Koreli sinema seyircisi için anlamını şu cümleyle açıklamış. Ortak bellek ve sosyal olayları yansıttıkları için bu filmler Koreli seyirciler tarafından ülkeyi ifade eden kültürel metinler olarak algılanıyor. Bong Joon-ho'nun Parazit filmine baktığımızda yönetmenin kendisinin de pek çok mülakatta vurguladığı gibi tür sineması özelliklerini kullandığını görüyoruz. Hollywood'la bir tür diyalog var. Örneğin Park ailesinin oturduğu ev farklı katları ve merdivenleriyle Alfred Hitchcock'un Psycho'su ile diyalog halinde. Filmin 38. dakikasında Park'ların kütüphane rafında Hitchcock muhtemelen bir video kaset ya da kitap kapağından bize saniyeler içinde göz kırpmakta. Bong Joon-ho, Hollywood tür sineması özelliklerini Kore kültürel zeminine oturturken bambaşka bir dil yaratmış. Türleri eğip büküyor, kaynaştırıyor, seyircisini de şaşırtıyor. Parazit, komedi, gerilim ve dramı iç içe geçiriyor. Film boyunca türler arasında akışkanlık var. Ortaya çıkan melez film, ticari başarıyı yakalarken yönetmenin sanatsal hassasiyetlerini kanıtlıyor, sosyopolitik eleştirisini de merkezinde tutmaktan asla vazgeçmiyor. Böylece Seul'deki yoksulluğun öyküsü yaratıcı bir sinema diliyle global anlamda karşılığını buluyor. Parazit sosyal bir alegori, ekonomik eşitsizliklerin, sosyal sınıflar arasındaki uçurumun dile getirilişi. Bu alegoriyi mekan ve alan kullanımı ve aile tipleri üzerinden açmaya çalışalım. Bu arada kullanılan metaforlarla da örneklerimizi zenginleştirmeye çalışalım. Öncelikle filmdeki ana mekanları, alanları ve bunların nasıl kullanıldığını örnekleyelim. Filmin açılış sekansında yönetmenin kamerası bizi yarı bodrum katın içinde pencereye doğru yerleştirir. Kuruması için asılı çorapların hemen gerisinden dışarı bakarken buluruz kendimizi. Belli ki burası sınırlı da olsa evin sokağı gören ve gün ışığı alan noktasıdır. Sokak hizasının yarı altından kısıtlı bir görüş alanımız vardır. Sonra kamera biraz aşağı kayar ve Kim ailesinin oğlu Ki-woo karşımıza çıkar. Üst kattaki kadın modemine şifre koymuş olmalı ki interneti kullanamaz. Evin kısıtlı alanında sinyal yakalamaya çalışırken kısacık bir süre içinde yarı bodrum katta yönetmenin alanı nasıl kullandığını da gözlemlemiş oluruz. Alt sosyal sınıftan Kim ailesinin yoksulluğu gözler önüne serilmiş olur. Tuvaletleri bile onların bir parça daha yükseğindedir. Oysa Wi-Fi sinyali de gün ışığı da üstlerdedir. Böylece Bong Joon-ho'nun daha en başta mekan ve alanları alt ve üst bölümlere ayıracağını anlarız. Kimler yarı bodrum katta gün ışığını çok kısa süreli alarak yaşamaktadırlar. Bu onların hiyerarşik düzenin alt kısmında bulunduğunu anlatır bizlere. Filmin sonraki bölümünde yarı bodrum kattan parkların evine doğru ilerlediğimiz anlarda üst kısımlara çıkmaya başlarız. Ki-woo üst sosyal sınıftan olduğu anlaşılan Min'in aklını çelmesiyle olduğundan farklı bir kimliğe bürünerek Park ailesinin kızına İngilizce ders verecektir. Kız kardeşi Ki-young'ın daha sonraki adıyla Jessica'nın da yardımıyla üniversiteli olduğu süsünü veren sahte evraklar düzenler ve Park'ların evine doğru yola çıkar. İşte o andan itibaren filmin başlangıcında kullanılan alt mekanlardan yukarı doğru yükselme başlar. Ki-woo adım adım gün ışığını gören alana ve yukarı doğru yürür. Çünkü zengin Park ailesinin evi şehrin yüksek bir tepesinde kuruludur. Böylece yukarı doğru hareket etme ve yükselme filmin kullandığı ana anlatı araçlarından biri haline gelir. Film boyunca yukarı çıkma ve elbette aşağı inme konsepti sürekli kullanılacaktır. Merdivenden çıkmak, merdivenden inmek, tepede kurulmuş eve gitmek, aşağıda yarı bodrum kata doğru inmek gibi. Filmin her anına nüfuz eden bir anlatım tarzıdır bu. Kimlerin evindeki az ışık alan ve yoksul sokağa bakan pencereye karşılık Park'ların evinde kocaman bir pencere vardır. Geniş bir sinema perdesi gibidir. Yeşil bir bahçeye bakar ve gün ışığıyla arasında engel yoktur. Park'ların salonunda televizyona da gerek yoktur. Çünkü bu pencereden baktıkları dünya onlar için yeterlidir. Park'ların evindeki merdiven kullanımı da önemlidir. Ders vermek üzere ev içindeki merdivenlerden çıkan Ki-woo adım adım üste tırmanmış olur. Ama unutmayalım ki bu evin bodruma ve sığınağa inen alt katı da vardır. Filmdeki ana mekanlardan olan bu kat filmin ikinci yarısında ortaya çıkar. Zengin Park ailesinin bile farkında olmadığı evlerinin altındaki alanda ne olduğu önemlidir. Burada bir sığınak vardır. Park ailesinin evindeki kahya kadın Moon Gwang'in kocası Geun-se, alacaklılardan saklanmak için yıllardır burada yaşamaktadır. Bir parazit gibi. Bu alanda gün ışığı hiç yoktur. Hastalıklı renk tonları hakimdir. Burası sosyal hiyerarşi piramidindeki en dip bölümdür. Dipte umut ve ışık yoktur. Hapishaneden farksızdır ama saklanan için güvenli alandır. Parazit'teki bu üç ana mekanı gözümüzde canlandırdığımızda Bong Joon-ho'nun sınıfsal eşitsizlikleri görsel olarak nasıl aktardığını daha da iyi kavramış oluruz. Alan kullanımının pek çok örneği yönetmenin bu konuda ne denli titiz davrandığını kanıtlar. Detaylandırmayla filmi okumaya devam edelim. Filmin başlarında Ki-woo'nun varlıklı arkadaşı Min ile oturup bir şeyler içtikleri kafe, sokağın hemen köşesindedir. Yandan yukarı doğru bir yol çıkar ve yukarıda ışıklar görülür. Yukarı çıktıkça ışığın artacağı vurgulanmış olur. Min'in ilk gelişini de yarı bodrum katın penceresinden görürüz. Min'den önce görünen scooter'ından gelen ışıklardır. Ki-woo ve Min arasındaki fiziksel benzerlik de muhtemelen planlanmış bir benzerliktir. Burada bir aynalama tekniği vardır. Yine sanki Hitchcock'un Psycho filmindeki Sam ve Norman ya da Lila ve Marion'ın fiziksel benzerliklerine bir selam verilir. Min'den bahsetmişken Ki-woo'ya armağan ettiği taşın da filmdeki önemini vurgulamalıyız. Bu taş Ki-woo'nun sosyal açıdan üst sınıfa yükselmesi arzusunu simgeliyor. Taşın kendisi de zaten üst sınıfa ait Min tarafından hediye ediliyor. Yani üst sınıfın dünyasından getirilmiş oluyor. Hayalleri elinden kayar gibi olduğunda ya da planlar altüst olduğunda bu taşa daha çok sarılıyor Kivu. Taş da sanki onu bırakmıyor. Ancak baba Kitek'in dediği gibi alt sınıf için en iyisi hiç plan yapmamak. Mekan ve alan kullanımı kameranın açısıyla da desteklenir. Ve elbette yine sosyal sınıf eşitsizlikleri vurgulanır bu yolla. Örneğin Kivu'nun kimlerin evinde ders verdiği ilk günün sonunda Bayan Kim onu uğurlar. Çıkışa doğru ilerlerken Kivu, kız kardeşi Ki Jung'u sanat öğretmeni olarak aileye sızdırmanın yolunu bulur. Yönetmen Kivu'yu alt basamaklara, Bayan Park'ı da üste yerleştirir. Kamerayı da bu ikiliği vurgulayarak kullanır. Kivu'nun merdivenden bir iki basamak inip Bayan Kim ile konuşmaya devam ettiğinde kamera annenin alanında, yani üst tarafta kalır ve biz bu hizadan aşağıda duran Kivu'yu görürüz. Parazit mekanları merdivenler, basamaklar ya da kıvrılmış yollarla bağlar. Yani farklı sosyal sınıfların dünyaları bu yolla bağlanır. Ama bu aynı zamanda aralarındaki ayrımı da belirgin kılar. Filmin en dramatik anlarından kabul edebileceğimiz yağmur ve sel sekansları sınıfsal uçurumun etkili bir görsel anlatısıdır. Kim ailesinin evin eski kahyası ve kocasıyla yaşananların ardından evden zar zor kaçtıkları anlardır bunlar. Tepeden aşağıya doğru iniş vurgulanır devamlı. Yağmur sularıyla birlikte aşağı doğru inerler. Yağmur hem mücadeleyi simgeler hem de kiri, pası, pisliği, parazitleri aşağı doğru iter. Bir çeşit temizleme. Kirler, istenmeyenler, parazitler aşağı doğru akar. Oysa aynı hava şartları o esnada tepedeki evde, yani kimlerin bulunduğu alanda onların bahçesini oğulları için bir oyun alanına çevirir. Bahçeye kızılderili çadırı kurulur ve çocuk geceyi orada rahatça geçirir. Yağmur aşağıdakiler için yıkım yaratır. Ancak parkların evinde o geniş bir ekranı çağrıştıran pencereden seyredilesi bir seyirliktir. Yağmur onları etkilemez. Yağmurlukları, bahçe için çadırları ve kurulanacak pek çok havlu vardır. Başarılı bir montajla iki dünyanın zıtlıkları ve üst sınıfın gerçeklikten ne denli uzakta olduğu anlatılır. Eşitsizlik, sel sonrası spor salonuna sığınanlar ve Kim ailesinin o sırada günlük yaşamına her şeyden habersiz devam ettiğini gösteren karşılaştırmalı sahnelerde yeniden vurgulanır. Mekan ve alandan bahsettiğin bu bölümün sonunda sizlere filmdeki yarı bodrum kat evlerin tarihçesinden de bahsetmek istiyorum. Parazit bir kurgu yapım ve filmde gördüğümüz mekanların, her iki ailenin evi de dahil, %90'ı set. Hatta bir bölümü sel sahnesine yardımcı olması için dev bir su tankının içine yapılmış. Seul'de binlerce kişi Banjiha adı verilen bu bodrum katındaki dairelerde yaşıyor. Ban yarı anlamına geliyor, Jiha da bodrum. BBC Korece servisinden Julie Yu'nun makalesine göre Seul'de Banjiha'ların tarihi Kuzey ve Güney Kore'nin çatıştığı döneme uzanıyor. 1968 yılında Kuzey Kore komandoları Güney Kore Devlet Başkanı Park Chung-hee'yi suikast sonucu öldürmek istemiş. Saldırı engellenmiş ama iki ülke arasındaki gerilim artmış. Aynı yıl Kuzey Kore, Amerikan casus gemisi USS Pueblo'ya saldırmış ve gemiyi ele geçirmiş. Silahlı Kuzey Kore ajanları da Güney Kore'ye sızarak ülkede bir dizi terör saldırısı düzenlemiş. Bu gerilim sonucu Güney Kore'de tedbir olarak binalar güncellenmiş ve yeni inşa edilen düşük katlı apartmanlar ulusal acil durumlarda sığınak olarak hizmet vermesi için bodrumlar haline getirilmiş. Julie Yu'nun makalesine göre başlangıçta bu tür bancıyaları kiralamak yasa dışıymış. Ancak 1980'lerde yaşanan konut krizi sırasında başkent Seul'de yer yetersizliğinden dolayı Güney Kore hükümeti yer altındaki bu alanların kiralanmasını yasallaştırmak zorunda kalmış. Birleşmiş Milletler'in 2018 yılı verilerine göre Güney Kore dünyanın 11. büyük ekonomisine sahip. Ancak uygun fiyatlı konut eksikliği özellikle gençleri ve yoksulları olumsuz etkiliyor. Kiralar hızla artarken yarı bodrum kattaki daireler insanlar için hesaplı bir çözüm haline gelmiş. Derslikte paraziti konuşmaya devam ediyoruz. Bu defa filmdeki aileler üzerinden okumalar yapalım. Aslında mekan ve alan kullanımını örneklerken Kim ve Park ailelerine değinmiştik. Şimdi bunu biraz daha açabiliriz. Kim ve Parklar 4 kişilik aileler olarak yerleştirilmiş filme. Eşler birer erkek birer de kız çocuk. Bilinçli bir aynalama tercihi olmalı bu. Daha önce bahsettiğim her iki evin pencereleri konusunda da böyle bir tercih görmüştük. Bu da sosyal sınıflar arasındaki farkları daha görünür kılıp karşılaştırma yapmamıza yardımcı oluyor. Kim ve Parkların dışında Parazit'te Moon Gwang ve Geun-si'den de bahsetmeliyiz. Moon Gwang, Kim ailesinin sızma planları sonucu işini kaybeden eski hizmetçi. Borçları nedeniyle alacaklılarından kaçan kocası Geun-si'yi yıllardır evin bodrumunda saklamakta. İkisi de burada kendilerine bir alan yaratmış, zengin ailenin haberi olmadan filmin adını çağrıştıran biçimde yaşamaktadır. Geun-si'nin bebekleştiği, biberonla süt içtiği sahneler etkileyici. Güçsüzlüğü, çaresizliği, bakıma muhtaç oluşu belirginleşmiş. Kim ailesinin ve eski hizmetçi ve kocasının geçmişlerini düşündüğümüzde onların sınıf düşmüş olduğunu görüyoruz. Örneğin anne Chung-sook önceki hayatında madalyalı bir atletmiş. Bunu ilk olarak yarı bodrum kattaki evin duvarında sadece birkaç saniye gördüğümüz bir fotoğraftan anlıyoruz. Kocası Ki-taek de Tayvan pastanesi işletiyormuş. Bodrum'da yaşayan Geun-si gibi. Güney Kore'de yaşanan ekonomik çalkantılar sonucu işleri ters giden ve sınıf düşen ailelerin dramı olmalı bu. Sistemde çıkış yolu bulamamış sosyal piramidin alt kısmına hapsolmuşlar. Bu olumsuzluklara rağmen Kim ailesi zeki ve becerikli insanlar olarak temsil ediliyorlar. Her biri başarıyla birer birer Parkların evine sızabiliyor, bu ortak yaşama alanında birer parazit gibi konumlanmış olsalar da ayakta kalabiliyorlar. Eski hizmetçi geri dönmese ve bunun sonucunda yaşananlar olmasa kimlerin Park ailesinin yanında neler yapabilecekleri hayal gücümüze kalmış artık. Park ailesine bakarsak, varlıklılar ve yaşamlarını hizmet satın alarak devam ettiriyorlar. Yani çocukları için özel öğretmenler, evi çekip çevirmesi için bir hizmetçi, hazırda bulunan bir şoför. Alt sınıfın verdiği servise bağlı yaşamaya devam ediyorlar. Bu da aslında parazit kavramının kullanım alanını genişletiyor. Alt sınıflarda, üst sınıflarda, kapitalist düzenin yarattığı toksik ilişkiler içinde bir anlamda birbirlerine yaslanmış görünüyor. Üst sınıfın zenginliği ve yaşam tarzı onları alttaki dünyanın gerçeklerinden uzaklaştırmış. Örneğin sel sekansında alt sınıfın yaşadıkları onların dünyasında karşılığını bulmuyor. Ya da Kim ailesi evlerinin bodrum katında ne olup bittiğinin yıllarca farkında bile olmamışlar. Bu güç eşitsizliği içinde birbirlerine çok yakın yaşadıkları ortak alanlarda Park ailesinin olmazsa olmaz bir kuralı var. Alt sınıfın haddini bilmesi, çizgiyi aşmaması. Filmde bunun pek çok örneği bulunuyor. Bay Park'ın çizgiyi aşmama konusundaki ısrarı aslında bir anlamda kendi çizdiği çizgi oluyor. Haddini bilmek, çizgiyi aşmak soyut şeyler olsa da filmin sinema dili bunu böylece seyirciye görünür kılıyor. Aslında çizgiyi aşmamak, çizilen sınırda kalmak filme görsel olarak da eklenmiş. Örneğin bodrum kattaki pencere çizgilerle bölünmüş. Ya da Kivu'nun Parkların evine gittiği ilk gün. Evin hizmetçisi bahçedeki masaya yaslanarak uyumuş olan Bayan Park'ı uyandırmaya çalışıyor. Bizler bunu Kivu'yu pencereden bakarken görüyoruz. Dikkat edilirse bu pencerede bir birleşme çizgisi var. Biz içeriden baktığımızda hizmetçi çizginin solunda, evin hanımı da sağında kalıyor. İki elini birbirine çarparak Bayan Park'ı uyandırıyor. Bunu yaparken çizginin sağına geçiyor. Bayan Park uyandığında hizmetçi bir adım geri çekiliyor. Yani çizginin soluna geri dönmüş oluyor. Koku metaforu da bu anlattıklarımızı kuvvetlendiriyor. Koku sınır tanımayıp çizgiyi aşabiliyor. Sınıf ayrımının en can alıcı örneği bu belki de filmde. Küçük çocuğun evde çalışanları tek tek koklayarak hepsi aynı kokuyor sözleri. Unutulmaz. Bu koku hiç kuşkusuz yoksulluğun kokusu. Kim ailesinin arabasının penceresinin açılması gerek ya da burunlarını kapatmaları gerek. Filmin sonundaki doğum günü partisi bu üç aileyi bir araya getiriyor. Kızılderili temalı partide bahçe bir anda savaş alanına dönüşür. Bu savaş alanında alt sınıfların birbiriyle dayanışma içinde olmayacağını tahmin ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Kim ailesi bu eve birer birer sızarken öncekileri de bu hayatta kalma alanının dışına itmişlerdi. Alt sınıflar arasında dayanışma yok. Birbirinin yerini alma ya da hayatta kalabilme mücadelesiyle diğerini yok etme var. Bu simgesel savaş şoke edici ve düşündürücü. Bu sahnelerde Kızılderili kostümleriyle dikkat çekiyor. Kızılderili kimliği ya da teması Park ailesi için yüzeysel ve dekoratif bir anlamda. Bay Park'ın bu metaforik savaş alanında hayatını kaybetmesi de yine filmdeki koku kavramıyla bağlanmakta. Yoksulluğun kokusu o müthiş sahnede dayanılmaz bir aşağılanma duygusuna yol açmış ve trajik sonuçlar doğurmuştur. Bu hiç kuşkusuz sınıfsal bir öfkenin patlama anıdır. Buradaki kaosu izlerken aslında kapitalist düzen içinde ilişkilerin nasıl hastalıklı hale dönüştüğünü ve döngünün kırılmasının ne kadar zor olduğunu düşünürüz. Küçük çocuğun yani Da Song'un gördüğünü sandığı hayalet aslında yıllardır bodrumda yaşayan Geunse'dir. Öldükten sonra da onun yerini Bay Kim alacak, yeni hayalet o olacaktır. Evinde yeni bir sahibi olacaktır. Yani kapitalist sistem bu haliyle travma ve hayaletler yaratmaya devam edecektir. Sonuçta herkes gücü yettiğince birbiriyle beslenmeye devam edecektir. Birer parazit gibi. Filmde üst sınıfların alt sınıfları görünmez yaptığı ve önemli olduğunu düşündüğüm bir sahneden daha bahsetmek istiyorum. Yağmurlu gecede parkların ansızın kamptan dönüşlerini hatırlayalım. Kimlerin hamam böceği gibi oraya buraya kaçışıp masanın altındaki alana saklandığı anlar. Bay ve Bayan Park'ın kanepede eğlenceli anlar yaşarken hemen yanlarındaki kanepenin altına saklananları fark etmemiş olmamaları çok gerçekçi görünmüyor. Bu nedenle bu sahnenin metaforik bir anlamı olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz. Hayatta kalma savaşındaki alt sınıfın üst sınıf tarafından görülmemesi olabilir bu. Bu bir tercihtir. Aynı zamanda zengin ailenin yanında onların parazit gibi yaşamalarının anlatılmasıdır. Oldukça rahatsız edici ve düşündürücü. ve podcastımızın son bölümündeyiz şimdi. Parazit filminde 1685-1739 yılları arasında yaşamış bir besteci olan Handel'in müziği de kullanılıyor. Rodelinda isimli barok operasından iki arya var filmde. Öncelikle Rodelinda'nın öyküsüne bakıp Bong Joon-ho'nun bunu filmle nasıl bağdaştırmış olabileceğini düşünelim. Rodelinda bir gasp öyküsü. Tahtı ele geçirme ve bunun sonrasında gelişen olaylar. Operada Lombardi ve Milan kralı Bertarido, Grimaldo tarafından saldırıya uğruyor ve tahtından ediliyor. Savaş alanında Bertarido'nun erkek kardeşi ölüyor, kendisi de ortadan kayboluyor. Geride kraliçe Rosalinda, küçük oğulları Flavio ve kız kardeşi kalıyor. Sarayda olaylar, entrikalar devam ederken tahtından edilen Bertarido'nun ölmediği, gizlice dönüp karısını ve oğlunu kurtaracağı anlaşılıyor. Çok basit bir şekilde özetlemeye çalıştığım bu öykünün sonunda statüko yeniden sağlanıyor. Bertarido, Grimaldo'yu tahtından indiriyor, ailesine ve tahtına kavuşmuş oluyor. Rodelinda'nın öyküsü ya da temalarını düşündüğümüzde parazit ile örtüşen noktalar ortaya çıkmış oluyor. Bong Joon-ho'nun filmi de sızma, yerinden etme, yerini alma temalarını ve bunların trajik sonuçlarını içeriyor. Parazitin sonunda mikro düzeyde trajik sonuçlar olsa da makro düzeyde bakıldığında statüko her şeye rağmen kaldığı yerden devam ediyor. Rodelinda mutlu bir son ile biterken Park ailesi hem bir ferdini kaybetmiş hem de çocuğun travması devam etmiş oluyor. Kim ailesi de Jessica'yı kaybediyor. Belki de bu şekilde Bong Joon-ho bir anlamda Handel'in barok operasındaki peri masalı finaline modern dünya çerçevesinde bir farklılık getirmiş oluyor. Parazit bize bir peri masalı sunmuyor. Mutlu son yok ve özellikle de çizgiyi aşanlar hadlerini bilmeyenler için. Opera Wire'dan David Salazar bir makalesinde barok operanın bu film için neden uygun olduğunu açıklıyor. Salazar öncelikle filmin farklı türleri birleştirdiğinden bahsediyor. Kara komedi, gerilim, drama. Salazar böylesi karmaşık ve zengin bir sinemasal paleti müzikle en iyi şekilde destekleme yolunun operadan geçtiğini ve özellikle de barok operanın bunun için uygunluğunu öne sürüyor. Bilindiği üzere barok müzik 1600 ve 1750'ler arasında yaygınlaşmış, müzikte hem dramatik, enerji dolu ve görkemli bir ifade şekli oluşturmuş hem de müziksel ifadeye çeşitlilik getirmiştir. Barok müzik döneminde bestecilerin ve çalgıcıların müziksel süsler uygulamaya başladığını, çalgılarda yeni teknikler kullandıklarını, müzik icrasında kapsam genişliği ve karmaşıklığının artmış olduğunu da not düşelim. Salazar bu nedenlerle barok müziğin Bong'un sinema diline çok yakıştığını söylüyor. Filmin ilk yarısında Kim ailesinin parkların evine tek tek sızmaları sırasında komedi özellikleri öne çıkıyor. Ancak filmin karanlık temalara yelken açmasıyla beraber ton karanlıklaşıyor ve gerilim öne çıkıyor. Bu nedenledir ki tüm bu farklılıkları yansıtırken filmdeki anlatının ana dönemeçlerinde Handel'in müzikleri önem taşıyor. Filmde Rodelinda'dan iki arya kullanılmış. Bunların ilkini Baba Keitek'in şoförlük işini kaptığı ve karısını da eve sızdırmayı başardığı anlarda duyuyoruz. Bu sahnelerin tamamı bir montaj harikası ve geri planda da Rodelinda perde 2'den bir arya var. Bu aryada Rodelinda ona zarar vermek isteyen zalim adamlara lanet okuyor. Koloratür soprano tekniğinde yakarış, kıvraklık ve ses akrobasisi var. Arya bu haliyle Kim ailesinin planını ustaca uygulamaya koymasına eşlik ediyor. Salazar'a göre yüzeyden bakıldığında bu müzik seyircinin gözünde ailenin yaptığı karanlık hareketlerin üstünde hafifletici bir etki yaratıyor. Bir rahatlama sağlıyor ve montajında etkisiyle seyircinin Kim ailesi tarafında kalmasına neden olabiliyor. Oysa anlatılan bir sahtekarlık ve zalimlik de içeriyor. Kim ailesi sadece Parkların evine girmekle kalmayıp, daha önce orada çalışanları da işlerinden etmiş oluyorlar. Yüzeyde eğlenceli gibi, ancak ahlaki ikilem Rosalinda'nın yakarışında kendini belli ediyor. Filmde kullanılan ikinci aryayı da doğum günü partisinde duyuyoruz. Mio caro bene. Ancak Arya, beyaz perdedeki şiddet görüntüsüyle tam bir zıtlık oluşturuyor. Rosalinda'daki Arya'da kederim ve acım yok deniyor. Bu zıtlık seyircide karmaşık bir his yaratıyor. Böylece parazitin düşünmemizi istediği ahlaki ikilemler daha da güçlendiriliyor. Filmin sonlarında Kivu'nun hayali de önem taşıyor. Kivu evi emlakçı ile gezmeye gidiyor. İyi giyimli ve varlıklı görünüyor. Bu haliyle bir kez daha Mine fiziksel olarak benziyor. Ama hiç şüphesiz sonda izlediğimiz bir hayal. Filmde zaten başladığı noktada yarı bodrum kattaki pencerenin hemen altında bitiyor. Podcast'ın başında da söylediğim üzere parazit sosyal bir allegori. Kapitalist sistemin bir eleştirisi. Bu programda bunları elimden geldiğince örneklemeye çalıştım. Bu film okumasında bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.